Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 5. serimizin 2. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İnanç toplulukların işi ne olsun?
Ey Allah aşkın arısın, sel gibi İhsanların, durmayıp bize akarken hamdımız da durmasın. Ben sapmış kuzu idim de arada İsa beni. Kurtlardan o kurtardı da kendi canını verdi. Ne kadar sana borçluyum, hem her gün artar borcum. Hiçbir şey takdim edemem, ancak yaramaz kalbim. Sapmaya pek meyilliyim, sevdiğim Rab'den bile. Ey Allah, kalbim senin. Şeytanın hücumundan yetmez kendimin kuvveti, sensiz bir şey yapamam. Çubuk asmada kalmazsa yakılıp da kül olur. Kalacağım Rabbim senden, tut beni ellerinle.
Beni al sana, sana
sana. Sen benimsin, ben seninim. Ruh şahit olsun buna. Sana veririm, sana veririm her şeyimi. Yüce Rabbim, sana veririm her şeyimi. Ben veririm tamamen ya Rab sana. Aşk ve gücünle dolayım, kalayım huzurunda. Sana veririm, sana veririm her şeyimi. Yüce Rabbim, sana veririm her şeyimi. Ben veririm aşk, sevgi ateşiyle. Kurtuluş mutluluğuyla hamd ederim ismine. Sana veririm, sana veririm her şeyimi. Yüce Rabbim, sana
merhaba sevgili kardeşlerimiz. İsa Mesih'in sevgisi sizinle olsun. Bugün yeniden inançlar topluluğu hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Ve bugünkü derste biraz bakalım, acaba inançlar topluluğu ne için kurtuldular bu inançlılar? Ne fayda var? Ve ne bekleyiş içinde oluyor bizim kurtarıcımız bizden? Pistinde çünkü bir şey bekliyor. Neden? Bir evde İncil'de okunduğu gibi, yazıldığı gibi 2. Timoteus mektubunda şöyle yazıyor. Bab 2 ayet 20 ve 21. Çünkü büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil, tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı iş için kullanılır. Eğer bir kimse bayağı olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe hazır bir kap olacaktır. Yani Allah bize benzetiyor, her inançla benzetiyor bir kap. Ve bu kaplar boş boşuna yapılmıyor. Onlar bir iş için yapılıyor. Ve bunu da lazım anlayalım. İnançlılar topluluğu bir iş için hazırlandılar. Ve bu işin ne olduğunu bugünkü derste bakacağız. İnançlılar topluluğun işleri ne olsun, nasıl olsun ve Allah'ın sözü bize ne bilgi veriyor? Yani olalım Allah'ın elinde elverişli, faydalı, başkalarının faydasına dokunan kaplar benzeyelim. Rab bizi kullansın. Tabii ki eğer bir çaşa kullanmak istersin, bir bardak, o lazım ilk önce boş değil mi? Dolu bir bardak veremeyiz başkasına ki doldursun. İlk önce lazım boşaltalım onu ki doldurulabilsin yeniden ve faydaya dokunulsun. Ayrıca kirli pis olursa olamaz, senin evine bir misafir geliyor ve onun önüne koyarsın kirli ve pis bir bardak. Hayır, onu temizlemen lazım. Temiz olsun ki kullanılsın, işi yapsın. Ayrıca diyebiliriz, eğer ters çevirirsen onun içine de bir şey dökemezsin. Bu sebeple hem hazır, hem temiz, hem boş olmamız lazım ki Allah bizi kullansın onun evinde faydalı kaplar olarak ve iyi bir iş için kullanılalım. Bakalım şimdi bu inançlar verilmiş olan işler nedir ve Rab ne iş için bizi hazırlamak istiyor? Yuhanna 15. bölümünde bize bir durum gösteriliyor. Yani inançlar topluluğu işlere ne olsun diye. Orada ilk önce 16. ayet okumak istiyorum. Ondan sonra öbür ayetlerde okuyacağız. Rab diyor, siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Burada açıklanıyor. Değil biz Rab seçtik. Tabii Rab seni ve beni aradı. Ve nihayet bizleri de buldu değil mi? Ve buna şükretmeliyiz. Buna hamd etmeliyiz Rab'e. O bizi aradı ve bizi buldu. Ama ne için bizi buldu? Ne için bizi seçti? Ve burada işte inançlıların topluluğun işi ne olduğunu ortaya çıkıyor. Gidip meyve veresiniz. Meyve vermemiz lazım. Meyve vermekle işte Rabbim bizim için hazırladığı işleri anlamaya çalışıyoruz ve yapıyoruz. Neden? Rab bizim için bir plan hazırladı. Değil sadece kurtulduk, artık her şey bitiyor. Yok, inançlar topluluğu, inançlıların bir işi olsun bu dünyada. Meyve versin ve böylece Allah'ını ve onların kurtarıcısını hamdlar ve övgüler gelsin diye. Onu hoşnut edebilmek için ona meyve vermemiz lazım. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Kalıcı bir meyve vermek. Değil çürük bir meyve vermek. Bir kere bir karpuz satın aldım pazardan. Ama dış görünüş çok hoş idi. Ne zaman eve götürüp onu biçtim. Bıçakla gördüm içi çürük idi. Dışı güzel idi ama içi çürük idi. Ve fayda yoktu. Ne kadar hoş görünürdü ama fayda getirici kalıcı bir meyve değildi. Ve böyle bir meyve vermeyelim değil mi? Rab istiyor bizim hayatımızdan kalıcı, daima sürekli ona övgü getiren işler çıksın. Meyve gelsin. Şimdi bu ayet öbür ayetlerin bağlantısını koymak istiyorum. Çerçevesini koymak istiyorum. Ve bu sebeple şimdi okuyacağım. Yuhanna 15, bölüm 15, ayet 1'den 17'ye kadar. Ben gerçek asmayım ve babam bağcıdır. Ben de olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar. Her meyve vereni de daha çok versin diye budar. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz. Ben de kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar ateşe atıp yakalar. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa ne isterseniz dileyin size verilecektir. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Babanın beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. Eğer buyruklarımı yerine getirirsiniz, sevgimde kalırsınız. Tıpkı benim de babamın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevginde kaldığım gibi. Bunlara size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Hiç kimse de insanın dostları uğruna canına vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Artık size kul demem çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim. Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım. Öyle ki benim adımla babadan ne dilersiniz sizi versin. Size şu buyruğu veriyorum. Birbirinizi sevin. Bu ayetler konuşuyor meyve vermek üzere. Ve burada bize bir anlam veriliyor. Bir inançlının işi ne olmalı diye. Ne için buradayız? Niçin Rab daha bizi yanına almadı? Hiç düşündün mü hayatında? Daha iyi olmaz mıydı? Rab bizi kurtarsın ve hemen yanına alsın. Burada ne durup geziyoruz? Eylem çekiyoruz, sıkıntı çekiyoruz, sövülüyoruz, dövülüyoruz ya da öldürülüyoruz. Ne fayda var bu yeryüzünde kalalım? İşte bir fayda şudur. Bu hayat artık değil kendin için devam edesin. Artık Allah'a seni yaratan, seni seven ve seni kurtaranın için yaşayasın ve ona meyve getiresin. Ve burada çok açık sözler var. İkinci ayet diyor, ben de olup meyve vermeyen her çubuk kesip atar. Her meyve vereni de daha çok versin diye budar. Yani bitmiyor sadece birazcık meyve verelim. Rabbin isteği şu oluyor. Daha çok meyve veresiniz. Ve beşinci ayette okuyorduk. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Ben de kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. İlk önce meyve vermek, daha meyve vermek, çok meyve vermek ve 16. ayette okuduk kalıcı bir meyve vermek. Yani değil sadece ancak bir şeyler yapalım Allah için. Hayır, kalıcı, faydalı ve çabuk geçmeyen şeyler için uğraşalım. Onun isteğine uygun şeyler yapalım. Yani burada kendi kendimizi sorabiliriz. Biz nasıl meyve verebiliriz? Tabii ki asma, yani o üzümler, o çubuklar asmada kalmadıkça meyve verebilir mi? Çubuklar kendiliğinden meyve veremezler. Onların meyve vermesi bağlı oluyor onların asmaya kalmasına. Eğer asmada durmazlarsa çubuklar kendiliğinden meyve veremezler. Yani kuvvet nereden geliyor? Asmadan geliyor. Ve asmanın kuvveti var, en ağır üzümler de taşıyabilsin. En ağır çubuklar da taşıyabilsin. Onun kuvveti buna var. Ve ne var ki meyve ancak işte asmaya bağlı kalmakla veriliyor. Ve Rab ise diyor, ben asmayım, siz çubuklarsınız. Yani burada bir benzetme, bir örnek, bir primer kullanılıyor. Rab ise asmadır, biz çubuklarız ve onda kalmamız lazım ki meyve verebilelim. Ve kendimizi de bile sorabiliriz, nasıl bir dolu, doldurulmuş ve faydalı bir inanç hayatı sürebiliriz. Hem tek kişilik sen ve ben, hem de topluluk olarak nasıl dolu ve faydalı bir hayat sürebiliriz, bir inanç hayat sürebiliriz. Ne zaman bizim hayatımız Allah Baba'ya över, o zaman, ne zaman onu yüceltiyoruz hayatımızda, o zaman bizim hayatımızın bir derin anlam olabilir, derin bir anlam biçebiliriz. Ama bu nasıl olabilir, nasıl Rabbi Allah'ımızı, Köksel Babamızı nasıl sevindirebiliriz ve yüceltebiliriz? O ve bunun için tam 8. ayet bize bilgi veriyor. Nasıl onu yüceltebiliriz diye. Babam çok meyve vermenizle yüceltilir. Böylelikle öğrencilerim olursunuz. Yani meyve vermekle Göksel Baba'ya sevinç verebiliriz. Bizim Allah'ımıza bir övgü sunabiliriz. Meyve vermekle. Ama nasıl meyve verebilirim diye sorarsak 5. ayet cevap veriyor. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Ben de kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Onda kalırsak demek cevap oluyor. Ancak onda kalırsak, İsa Mesih'te kalırsak, ona bağlı durursak, o zaman meyve verebiliriz ve böylece Allah sevinecek bizimle. Böylece onu yücelteceğiz. O zaman soruyoruz, nasıl onda kalabiliriz? 7. ayet bunun için cevap veriyor. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa. Demek ki bu buna bağlı oluyor. İsa Mesih'te kalmak oluyor bir yandan, onun sözleri bizde kalsın diye. Demek ki bizim nasıl bir ilişkimiz var Rabbin sözleriyle, İncil kitabıyla. Eğer onu hiç okumazsak, onu hiç araştırmazsak, onun üzerine hiç düşünmezsek derin derin, ne fayda var? Nasıl anlayabiliriz onun isteği ne olduğunu? Onun sözü bizde durmalı ve biz onda o zaman kalmış oluyoruz. Yani onun sözü bizim düşüncelerimiz, bizim sözlerimiz, bizim hayatımız etkilesin. Ve böylece onda kalmış gibi oluyoruz. Ve soruyoruz, tamam onun sözler nedir? Ve onun sözünde nasıl kalabilirim? Onun sözünde nasıl kalabiliyorum diye ayet 10 yine bir cevap veriyor ve ayet 14'te. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız. 14. ayette diyor, size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarım olursunuz. Yani burada konuşulmuyor sadece benim başımda çok bilgiler olacak. Allah'ın sözü ezberi bileyim. Allah'ın sözleri işte biliyorum demek ki Mesih'te kalıyorum. Hayır. Rab ise burada bize açıklık veriyor. Onun sözler nasıl bizde kalabilir? Eğer onun sözlere yerine getirirsek, onun sözlere uygun hareket edersek, onun isteklerine yerine getirirsek, böylece onun sözü bizde kalır ve biz onda kalırız. Ve sorarsak onun sözü, onun isteği, onun buyruğu nedir diye, bunun içinde ayet 12'de bir cevap almış oluyoruz. Benim buyruğum şudur diyor. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Demek ki o kadar çok fazla bir şey beklenmiyor bizde. Ama kardeşim, kız kardeşim bil, burada tam en ağır noktaya vurmuş oluyor. Birbirimizi sevmek değil, sözde, işte, harekette, davranışlarımızda, bu gerçek onun sözünde durduğumuzu bundan belli oluyor. Bu böylece gösterilmiş oluyor. Ve böylece meyve verebiliriz. Ve tabii ki aklımıza geliyor şimdi bu soru, acaba hangi meyveden konuşuluyor? Elmadan mı? Yoksa slivilerden mi? Grostilerden mi konuşuluyor? Hangi meyvesinden konuşuluyor? Hayır, burada tabii ki çeşitli durum olabilir. İncil'e bakarak bir cevap çıkarmamız lazım. İlk önce bir bakalım hangi meyve olabilir diye sorarsak bunu aklımıza getirelim. Yuhanna bölüm 4. Orada Rab İsa bir kadın ile konuşuyor kuyu başında. Ve tabii ki İsa'nın yaptığı aslında normal bir davranış değildi. Bir erkek bir kadınla konuşmaz. İkincisi İsa bir Yahudiydi, bu kadın Samiriliydi. Üçüncüsü, o kadın kötü bir kadın idi ve İsa bunu bilmeliydi. Ama ne var ki Rab İsa ona vakit ayırmak istedi çünkü ona kurtuluş getirmek istedi. Ve o kadınla konuşma başlıyor, bir istekte bulunuyor, bana su verir misin diye. O kadın diyor, nasıl olabilir, sen Yahudi olarak benden su istiyorsun. Ama ne var ki Rab İsa diyor, bak ben sana bir su verebilirim ve o su senin hayatında fışkıran bir su kaynağı, bir vodopat gibi olacak. Hani hiç bitmeyen bir kuyudur. O kadın o zaman bir istekte bulunuyor. Onda ya bana da bu su ver. Gelmeyin de buraya bir su çekeyim. Rab İsa dedi, o zaman bak senin hayatında bazı durumlar var. Onlara doğrulmalısın. Getir kocana. Ama ne var ki o kadının kocası yoktu. O 4 kocaya vardı ve şimdiki beraber yaşadık koca onun kocası değildi. Ve kadın hemen anladı. İsa Mesih onun hayatı biliyor. Ve diyor, beni anlıyorum, sen bir peygambersin. Ve her şey, benim yaptığımı her şeyi ortaya koydun sen. Ve kadın diyor, evet biz biliyoruz biri gelecek, onun adı İsa Mesih olacak, meshedilmiş olanı. Onu bekliyoruz. Kurtarıcı olan gelecek ve onu bekliyoruz. Ve sonra Rab İsa o kadına diyor, bak benim o kişi, senin beklediğin kişi ben oluyorum. Ve kendini açıkladı ona. Ve o kadın onun su testisini bıraktı orada ve koştu, kasabaya gitti ve insanlara dedi, gelin bakın, ben bir insanla karşılaştım kuyu başında, o bana her şey söyledi, acaba Mesih o mudur diye, siz de gelin bakın. Ve o insanlar koşa koşa geldiler ve o insanlar gelmek üzerindeyken İsa şimdi bu sözü söylüyor. Yuhanna 4 ayet 35'ten okuyorum. Sizler ekinleri biçmeye daha 4 ay var demiyor musunuz? İşte size söylüyorum. Başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır. Eken de biçen birlikte sevinsinler diye biçen şimdiden ücretini alır. Sonsuz yaşam içinde ürün, meyve toplar. Biri eker, başkası biçer sözü bu durumda doğrudur. Ben size emek vermediniz bir ürünü biçmeye gönderdim. Başkalar emek verdiler, siz ise onların emeğinden yaralandınız. Ve 39. ayete devam ediyorum. O kentten birçok Samirili yapmış olduğum her şeyi bana söyledi diye tanıklık eden kadının sözün üzerine İsa'ya iman etti. Samirililer ona gelip yanlarında kalması için rica ettiler. O da orada 2 gün kaldı. Onun sözü üzerine daha birçoklara iman etti. O kadın gitti, haber verdi kasabada ve kasabadakiler gelmişler İsa'nın yanına. Ve İsa o kalabalık görünce uzaktan öğrencilerine bu söz söylüyor. Bak ekinler hazır. Bak vakit geldi. Biçmeye vakit geldi. Neden bu insanlar açtır? Gerçek sözlere öğrensinler, hakikat bulsunlar diye uğraşıyorlar ve bana doğru geliyorlar ve şimdi bak size diyorum, eken ve biçen birlikte sevinsinler. Eken idi o kadın o anda değil mi? Neden o söyledi onlara bu iyi haber? Ama biçen işte öğrenciler İsa Mesih'in yanında gördüler, nasıl İsa'ya iman ettiler. Ve böylece anlıyoruz, bir tür meyve da oluyor başka çağlar İsa'ya getirmek. Başka çağlar kurtuluşa çağırmak, İsa Mesih'e buyurmak, ona gelsinler. Neden İsa da bunu dedi ya, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin ve ben size rahat veririm. Ve böyle işte biz de çağırıyoruz insanlar, gelsinler İsa'ya. Ve onlara İsa'ya geldikleri zaman onlara da değil sadece kurtuluşa getirelim, onlara da öğrenci yapmamız lazım. Ama bu iş sadece oluyor ne zaman biz kendimiz öğrenci oluyoruz. Ne zaman biz kendimiz bütün yüreğimizle İsa'nın ardından koşuyoruz. O zaman da bu işi başkaları da öğretebiliriz. Aynısını yapsınlar. Mesih'in ardından koşsunlar ve onun ardından gitsinler diye. Demek ki bu da bir tür meyve. Ve tabii bunu da görüyoruz Apostol Paulus'un işlemesinde. Apostol Paulus işte bunu da söyledi. Ve diyor 1. Bab Kolosililer mektubunda ayetler 27 ve 28. Orada Apostol Paulus'un işleyişi görüyoruz. Tanrı kendi kutsallarına bu gizli uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Yüceliğe kavuşma ümidi olan bu gizlilik onun özü şudur. Mesih içimizde bulunuyor. Ve her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğitererek Mesih'i bildiriyoruz. Onun güçlü biçimde bende etkin olan kudretine dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur. Yani kısaca Apostol Paulus demek istiyor ki ben uğraşıyorum, insanlara uyarıyorum, Mesih'e iman etsinler, Allah'la barışsınlar. Ve onlara buyuruyorum Mesih'e gelsinler. Ama Mesih'e geldikten sonra onlara bilgelik hikmetli olarak onlara öğreteceğim. Onların ihtiyaçlara göre onlara bilgi vereceğim. Ve benim isteğim onlara olgun olsunlar Mesih'te. Olgunlaşsınlar. Ve bu da gibi bir meyve oluyor. Apostol Paulus'un işte bu çağlara uğraştığı, emek sarf ettiği durumlar. İşte o çanlar oluyor ona bir meyve ki Allah babaya sunsun diye. Ve bizim de öyle meyvelerde olsun. Ayrıca tabi biz okuyoruz Galatyalılar mektubunda bab 5 ayet 22 ruhun meyvesi. Ruhun meyvesi de bizde görünmeli. Bol bol meyve olsun Allah'a. Neden? Nerede ruhun meyvesi inançlılarda görünürse, nerede böyle bir meyve görünürse Allah'a övgüler gelecek. Çünkü diyecekler bak o insanlar gerçekçi oluyorlar. O insanlar hakiki inançlar oluyorlar. O insanlarda görüyoruz Allah'ın sevgisi. Ve ruhun meyvesi ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve kendini kontrolde tutmak. Ve bu ruhun meyvesi oluyor. Her inançlarda görünmeli bu meyve. Bu değil bir hediye, bu bir meyve. Ve ağaç meyveden tanınıyor. Bu meyve de bizde görünsün, bizde bulunsun. Ve ayrıca görüyoruz İbraniler mektubunda dudaklarımızın bir meyvesi de olsun. Dudaklarımızın meyvesi olmasın mırıldanmak, sövmek, yalan yapmak. Hayır, dudaklarımızın iyi bir meyvesi olsun ve bunu okuyoruz İbraniler 13. bölüm ayet 15. Orada şöyle yazıyor. Bu nedenle İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanlarını, yani onun adını açıkça anan dudaklarını meyvesini sunalım. Allah işte bizim dudaklarımızdan, bizim ağızlarımızdan böyle bir meyve bekliyor. Ve böyle bir meyve vermekle onu yüceltiyoruz. İşte övmek değil sövmek. Teşekkür etmek, hamd sunmak, iyi ve esası konuşmak yalan yerine. İşte bu meyveler çıksın bizim ağzımızdan ve Allah'a hamdlar sunarak yaşayalım. Çünkü inayetle yaşıyoruz. Allah'ın merhametiyle yaşıyoruz. Onun sevgiyle yaşıyoruz. Ayrıca bir ayet daha aklıma geliyor. Efesliler mektubunda bab 5, bölüm 5, ayetler 8 ve 9. Yine bir meyveden konuşuyor. Ve şöyle diyor. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür. Demek ki burada anlıyoruz ışığın meyvesi de var. Hacen biz karanlıktan çıktık, ışığa geldik. Bu ışığın meyveler bizde de görülmeli. Ve bu ışığın meyveler oluyor iyilik, kötülük yerine iyilik. Haksızlık yerine doğruluk. Ve yalan yerine gerçekte olmamız. Hem sözde hem yaşayışımızda. İkiyüzlülükleri bırakmak. İşte bu demektir. Meyve vermek. Yani burada anlıyoruz, inançlıların topluluğun işlerinden biri bu olmalı. İnançlarda görünsün bir meyve. Neden, ne için? Allah'a yüceltmek için, Allah'ı sevindirmek için ona bu meyve sunalım. O sevinsin ne zaman bizim hayatımızda böyle meyveler görür ve o zaman bilsin, evet, biz ona layık yaşıyoruz. Öyle olsun kardeşlerimiz. İnançlıların topluluğun işleri ne olsun diye soruyorduk. Ve bunun için kutsal kitap çeşitli örnekler kullanıyor ki bunu daha iyi anlayalım. Önce dedik asma ve çubuk örneği ve meyve vermemiz lazım. Ve bu anlam taşıyor Allah için, Allah'ı yüceltebilmek için bunu yapıyoruz. Meyve verelim ona. Fakat şimdi ikinci bir örneğe bakalım ve anlayalım inançların topluluğun işleri ne olsun. Ve bunun için açıyoruz 1. Korintliler mektubu bölüm 3. Ve oradan okuyorum 5. ayetten 9. ayete kadar. Apollos kim? Pavlus kim? İman etmenize aracı olmuş bir hizmetkardır. Rab her birimize bir görev, bir iş vermiştir. Tohumu ben ektim. Apollos suladı ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. Ekenle sulayanın değeri birdir. Her biri kendi emeğinin karşılığını alacaktır. Biz Tanrı'nın emek taşlarıyız. Sizler de Tanrı'nın tarlası, Tanrı'nın binasısınız. Yani inançlılar topluluğu benzetiliyor bir tarla. Tanrı'nın tarlası. Ve o tarlada çeşitli kardeşler, çeşitli görevler yapıyorlar. Bu tarlanın sahibisi oluyor Rab da kendisi. Ve Rab'in tarlasında işlemek lazım. Ve bu örnek bize gösteriyor, biz beraber işlemeliyiz. Beraberlikte işlemeliyiz. Değil, karşı karşıya işleyelim. Birbirimizin işlerini yok edelim. Hayır. Değil sadece yan yanımızda işleyelim. Yok, Rab'in isteği budur. Rab'in tarlasında herkes bilsin işini ve iyi yapsın ki o tarladan Rab'i öven meyve çıksın. Eski Ahit'te Vaizciler kitabında şöyle deniliyor. Yeni gözeten ekmez ve bulutlara bakan biçim biçmez. Yani eğer etrafımızdaki durumlar, imkansızlıklara bakarsak el koymayacağız Rab'in tarlasında işlemeye. Ama Rab istiyor bütün inanç topluluğu bunu anlasın ve tarladan bir şey bekleniliyor. Tarla hazırlanmalı, toprak kazılmalı ve toprakta dökülmeli gübre. Ve gübre döküldükten sonra tohum da ekmeli ve sulanmalı. Yani her çeşit görevler var. Ve bu iş yapmadan da işte bir meyve çıkmayacak. Yani bunu anlamalıyız. Beraberlikte çalışalım. Rabbi överek beraberlikte çalışalım. Beraberimizle aynı işin peşinden koşalım. Rabbin işinin peşin koşalım. Ve ne zaman anlarsak topluluk oluyor Rabbin tarlası ve bu tarla işlenmeli, o tarlada bir şey çıkmalı. Ne zaman bunu anlarsak gayret göstereceğiz. ne gibi işler var? Biri işte okuduğumuz gibi hazırlıyor, biri tohum ekiyor. Bunlar oluyor İncil'i vaaz edenler. İsa Mesih işte bunun için bir örnek kullanıyor ve bunu okuyabiliriz. Luka 8. bab ayet 4 ve 18. Orada buna benzetiliyor. Büyük bir kalabalığı toplandı. İnsanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış. Ektiği tohumlardan biri yol kenarına düşmüş. Ayak altında çiğneyip gökteki kuşlara yem olmuş. Kimi kayalık, kanarlık yere düşmüş. Filizlenince susuzluktan kuruyup gitmiş. Kimi de dikenler arasında düşmüş. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğmuş. Kimi ise iyi toprağa düşmüş. Büyüyünce 100 kat ürün vermiş. Bunların söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine Allah'ın padişahlığın gizliliği anlama gücü size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki gördükleri halde görmesinler, duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Allah'ın sözüdür. Yol kenarındakilerin sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir, inanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kanarılık yere düşenler, işittikleri sözü sevinçli kabul eden ama kök sağlamadıkları için ancak bir sürü inanan kişilerdir. Böyleleri denemeye anında imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler de sözü işiten ama zaman geçtikçe yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve sevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenler ise sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Yani bu tarla lazım ürün versin ve bu tarlada ekilen tohum işte oluyor Rabbin sözü. Bazılar işte tohum ekerken, İncil vaaz ederken insanlar kurtuluş buluyorlar. Ama artık bu tarlada işte işlenmeli, sulanmalı, bakılmalı, uğraşılmalı, emek sarf edilmeli. Ve böyle bir örnekle ancak şunu anlıyoruz. İnançlılar topluluğun işlerinden biri oluyor, bir beraberlikte çalışsınlar ve bir sela doğru koşsunlar. Ve böylece bu tarladan çıksın Allah için hoş görülür ve hoş kokulu ve faydalı meyve ve ürün.
Yalnız değilim, Mesih yanımda.
İnançlıların topluluğu onlara verilmiş olan işler ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için şimdi bakacağız İncil'in bize vermiş olduğu iki ayrı başka örnek. Ve o örneklerden anlaşılıyor bu işlerde olsun Rabbi tanımayan insanlar da görsünler anlasınlar bir şey. Yani inançlılar topluluğu bu işleri yaparken iman etmeyenlerde bir fayda dokunacak. Ve ilk olarak okuyoruz esinleme kitabı. Bu oluyor Otkrovenie bab 1 ayet 20. Şöyle diyor. Sağ elimde gördüğün 7 yıldızın ve 7 altın kandilliğinin gizliliği gelince 7 yıldız 7 topluluğun melekleri ve 7 kandillik ise 7 topluluktur. Yani oradaki topluluklar benzetiliyor kandillikler yani şamdanlara yani orada ışık saçan yerler, lambalar benzetiliyor buna. Neden? Kiliseye verilmiş bir görev değil mi? Rab kendisi bunu dedi, siz dünyanın ışığısınız. Az sonra bakacağız o ayet. Yani kilisenin yani inançların topluluğun bir işi bu olmalı. Bu karanlık dünyada ışık olsunlar. Ve bu nasıl olabilir? Ne yapacağız? Tabii ki bu ışık olabilmek için kuvvet nereden alacağız? Onların generatör nerede oluyor? Nerede tok geliyor? Ki şuluyalım her tarafa. Rab İsa bunu dedi Yuhanna 8 ayet 12. Orada şöyle yazıyor. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen karanlık da yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. Demek ki İsa Mesih'le beraber yaşadıkça, onun yakınından, onun ardından gittikçe, onun ışığı bizden ışılayacak. Biz karanlıkta kalmayız. Ve onun ışığı bizden saçabilirse, her tarafa ve görünürse, o zaman bu işi yapmış oluyor topluluk. Yani inançlılar topluluğu bunu lazım anlasınlar. Oradaki toplantıdaki her inanç kardeş, her inançlı Rabbe bağlı yaşamalı. Neden? O dünyanın ışığıdır. Ve böylece de sen de şırlayabilirsin etrafına. Rab İsa Mesih'in ışığı dağıtabilirsin eğer ona bağlı kalırsan. Ve bu da bir gerçek. Uzaklara görünen ışık tabii ki en fazla şırlamalı bulunduğu yerde. Olamaz. Çok uzaklara bakılır. Çok uzaktan görünüyor ama bulunduğu yerde en fazla şırlıyor. En kuvvetli şırlıyor. Ve böyle olsun bizim hayatımızda. Eğer istersen uzaklara gidip Mesih'in ışığı taşımak istersen sağa sola gezmekte ilken bulunduğun yerde ışık olmalısın ve ışık saçmalısın. Ve ışık ne demektir? Işık demektir yol gösteriyorsun. Şaşırmış insanlara yolu gösterebilirsin. Onların yolunu aydınlatırsın. Ve onlara Mesih'i getirirsin. Ve sıcaklık ve ısı veriyorsun. Sevgi de dağıtıyorsun. Bu ışıktan gelen olan işler. Ve bu da var. Çok küçük işler birleşince büyük bir ışığı ortaya çıkıyor. Ve çok uzaktan da görünebilir. Bu sebeple inançlılar topluluğu demek yani bir araya gelmeli ve bu ışık veriliyor her inançlıya ama aynı zamanda bütün topluluğa da veriliyor. Bu görev, bu işi bitirsinler, becersinler. Bu karlık dünyada ışık aranırsa, karlıktan çıkmak isteyen insanlar varsa nereye baksınlar? İşte inançlılar topluluğa baksınlar ve orada görsünler, bulsunlar hakiki ışık. İsa dedi, ben dünyanın ışığıyım ve gerçekten o öyleydi ve bizi de çıkardı karanlıktan. Ama sonra diyor onun öğrencilerine Matta bölüm 5 ayet 14 ve 16'ya kadar okuyoruz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Bu görev bize verilmiştir. Bu işi bize verilmiştir. Biz olalım onun ışığı. Tepenin üzerine kurulan kent gizlenmez. İnsanlar da kandil yakıp tahil ölçünün yani kravatının altına koymazlar. Tersine kandili koyarlar, oradan da evdekilerin hepsine ışık verir. Sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerde olan babanızı yücelsinler. Biz ışık olmaya çağrıldık. Bir kere öyle bir hikayeyi duydum. Tabi gerçeğe dayanmıyor ama düşünelim, belki olmuş olsun. İsa Mesih ne zaman yeryüzünü terk etti ve babanın sağında oturdu? Melekler de geldi onun yanına ve sormuşlar, ya İsa, şimdi büyük bir iş becerdin ve seni övüyoruz bunun için de, ama mutlaka herhalde sen iyi düşünmüşsün, şimdi ikinci bir plan değil mi? Neden sen ayrıldın bu dünyada, artık bu iş kim devam edecek? Herhalde sen güzel bir plana düşündün, yani ikinci bir plan yapmışsın. Rabbi ise onlara demiş, hayır, ikinci bir planım yok. Benimle beraber yaşamış insanlar artık benim işime devam edecekler. Ama İsa, bu mümkün olamaz ya. Bu insanları görüyorsun. Onlar zayıf ya. Onlar daima korkak insanlar ya. Nasıl olabilir bu ışık olsunlar bu dünyada? Hayır, ben başka bir hazırlık yapmadım dedi. Ben şu hazırlık yaptım, sadece benim öğrenciler bu işi devam etsinler. Anlıyor musun kardeşim? Bu belki böyle bir konuşma hiç olmamış gökte ama ne var ki bizi bir gerçeği gösteriyor. Biz artık dünyanın ışığıyız. İsa Mesih bu dünyadayken o dünyanın ışığıydı. Ama o ayrıldı. O bizde artık yaşıyor ve bu ışık onun ışığı, yani bizden saçmalı her tarafa. Yani bu iş bize verildi. Bütün inançlılar topluluğuna verildi bu işi. Bu işi becersinler. Ve ikinci bir örnek de kullanılıyor ve ona da beraberce bakmalıyız. 1. Timoteos mektubunda bir söz, bir örnek daha kullanılıyor. İnançlılar topluluğu için. Ve orada 3. bölüm ayetler 14-15'te şunu okuyoruz. Apostol Paulus onlara yazıyor. Neden orada Timoteus'u yolladı ve o toplulukta güdüçülük yapsın ve ona akıl vermek üzere nasıl davransın, nasıl hareket etsin orada diye bir mektup yazıyor ona. Yakında yanına gelmeye ümit ediyorum, Apostol Paulus diyor Timoteus'a. Ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesiniz diye sana bunlara yazıyorum. O diyor ki bilesin nasıl davranasınız toplulukta. Topluluğun bir işi var. O olsun gerçeğin direği. Bir direk oluyor, destekleyen bir duvardan daha küçük bir şey, bir direk işte üstünde bir yük taşıyor. Ve soruyoruz şimdi, topluluk, inançlılar topluluğu benzetiliyor öyle bir direğe. Ama bu direğin üstünde ne olsun? Biz ne taşımalıyız? ve burada diyor gerçek taşımalıyız. Eğer bu dünyada insanlar varsa gerçek hakikat arıyorlar. Nereye bakacaklar? Nerede bulacaklar? İşte inançlar topluluğu bakacaklar. Ve hakiki inançlara baktığında anlasınlar gerçek nedir? Gerçek hem öğretiş olarak gerçek, hem söz olarak gerçek, hem de yaşayış olarak gerçek olmalıyız. Desinler bu inançlar gerçekçi insanlar. Onlar değil üçkağıcılar, onlar değil hırsız, onlar değil sahoş, onlar değil yalancılar. Onların sözü güvenebilirsin. Öyle olarak tanınmalıyız. Ama ne var ki gerçek maalesef bazen böyle değil. Bu sebeple bunu unutmayalım. Rabbin sözü bildiriyor. Bu görev, bu iş verilmiştir. Bütün inançlılar topluluklarına verilmiştir ki gerçeğin direği olsunlar. Gerçek onlar taşısınlar. Ve gerçeği tanımayan insanlar kardeşlerle, kız kardeşlerle tanışırken gerçeği anlasınlar ve tanısınlar. Ki bir insan bir kere anlatıyor, dostlarla buluşmuş yıllar sonrasında ve dört dost bir araya gelmiş ve demişler, aa ben inanç oldum. Öbürüsü diyor, ben de inanç oldum ya. Ve ortaya çıkıyor, hepsi inanç oldular. Ama anlatıyorlar birbirlerine, şahitliklerine, nasıl inanç olduklarını. Biri diyor, ben böyle bir insanın idim ve Allah beni işte bir katastrofadan koruduğu için ona iman ettim. Öbürüsü diyor, bu beladan beni koruduğu için iman ettim. Sonuncusu diyor, bak ben iman ettim benim anamın İncil'inden. Ya diyorlar, nasıl olur, senin ananın İncil'i var mı? Biz biliyoruz Matta, Markus, Luka, Yuhan İncil'ler var. Ama senin anan da mı bir İncil mi yazdı? O diyor, hayır, onun hayatı yaşayan bir İncil idi. Onun hayatında gördüm İncil'in gerçeği, İncil'in esası. O uyguladı orada yazılan sözler ve o beni dokundu ve bana konuştu. Ve bu sebeple ben de inanç oldum. Ve doğru anladı. Demek ki orada var idi bir hakiki inanç. İnançlı ve onun sayesinde başkaları da Rabbi buldular. Biz böylelere gibi olalım. Biz de gerçeğin direği gibi olalım. Hem tek tek olarak sen ve ben, ama toplulukça da bile, beraberlikçe bile olmasın demesinler insanlar. Ama ben de inanç olurdum eğer bu inançlar olmasaydılar. Neden birbiriyle çekişiyorlar daima? Ne yazık bir durum değil mi? Böyle bir şahitlik bize verilirse. Hayır, tam tersine bunu anladık mı? İnançlılar toplulukların işleri ne olmalı? Birincisi, Allah için meyve getirsinler. İkincisi, bu kardeşler için, bu topluluğun faydası için bir beraberlikte çalışsınlar Rabbin tarlasında. Ve üçüncüsü, bu dünya için de faydalı olsunlar. Hem ışık olsunlar ve tuz olsunlar ve gerçeğin direği olsunlar. Kardeşlerimiz, hazır mıyız bunun için? Rab bizi hazırlasın. Bu işlere gerçekten yerine getirelim ve böylece inanç topluluklara da bir ışık olsun bu karlık dünyada. Bir tat, bir tuz versin iman etmeyen insanlara. Böylelere de benzeyelim. Allah bizi yardım etsin bunun için. Bir dua ile sözlerime burada son veriyorum. Ya Rab Allah'ım, senin düşüncesinden çıktı bu inançlılar topluluğu, ama onlara da bir iş verdin. Neden senin sözü söylüyor, biz seni seçmedik, sen bizleri seçtin ki sana meyve verelim, kalıcı meyveler verelim. Ya Rab lütfen bana ve kardeşlerime de yardım et, destek ver. Bunu daha iyi anlayalım ve senin isteği uygulayınca gerçekten öyle işler yapalım ki senin işleri olsun ve seni övelim böylece ve insanlar da bunun sayesinde sana iman etsinler. Lütfen bizleri koru ve bizleri bereketle. Bu sözler, paylaşılan sözlerde kalplerimizle de onlara sakla ve koru. Seni övmek istiyoruz Allah'ımız. Amin. Yeniden bir ayet ezberleyeceğiz kardeşlerimiz. Bu ayet bulunuyor Yuhanna bölüm 15 ayet 16. İsa şöyle dedi: "Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım." Şimdi hepimiz beraber söyleyelim bu ayet. Yuhanna 15 ayet 16. "Siz beni seçmediniz. Ben sizi seçtim. Gidip meyve veresiniz. Meyveniz de kalıcı olsun diye sizi ben atadım."
I'm Thank you.